Merhaba basketbol severler. Europods'un yeni bölümüyle yine uzun bir aradan sonra karşınızdayız. Her zamanki gibi yanımda Buğra var. Hoş geldin Buğra.
Hoş bulduk Berin.
Biz ne yapacağız böyle ya? Ayda bir bölüm çekerek.
Ayda bir yine iyi. Ayda bir sev. Tam zamanları hatırlamıyorum ama gerçekten yetişemiyoruz artık. Hiç çok geç kaldığımızın da farkındayız ama sanırım herhalde bundan sonra biraz daha hani düzene girecek. Hep böyle diyoruz gerçi ama bu defa...
Evet. Hep ben öyle derdim. Sen temkinli yaklaşırdın. Bu sefer ben temkinli olmak istiyorum. En son yani bu bizim içimizden sonuçta geliyor ve yapmaya kesinlikle devam edeceğiz. Arası uzasa da. O yüzden bu haftaki böyle bu yeni bölümümüzde şey yapalım dedik biz de. Biraz daha böyle içimizden ne geliyorsa onları konuşalım. Çünkü hani hafta hafta maç takibi yapmak için çok geç kaldık. En son 15. haftayı konuşmuştuk ve şu an 25. haftadayız. O nedenle böyle bir genel konuş, bir değerlendirme yapalım istedik. Tabii takımlarımızla başlamak istiyoruz her zamanki gibi. Yani çok net bir soru soracağım. Ne olacak bu Anadolu Efes'in hali?
Ya şimdi tabii son iki maça bakarsak Anadolu Efes, hani son iki maça bakarsak demeyeyim de yani bir izleyenler son Anadolu Efes'in son iki maçına bakınca kağıt üstünde takım diyecekler ki toparlandı gayet, her şey yolunda. Çünkü bir CSKA bir Azvel galibiyeti var. Ama aslında işler hiç de öyle değil yani, zaten Euroligi sıkı takip edenler dediklerimi anlayacaktır. Yani Efes'te sorunların birçok temeli var. Bunu zaten sezonun belli kısımlarında yani aktarmaya çalıştık. Sadece hani bu program özelinde değil yani diye başka mecralarda da veya bu programda da hep Efes'in ne gibi sorunlar yaşadığını söyledik. Bunlar artık hani iyice ayyuka çıkmış durumda. Ama mesele oradan Efes geri dönebilecek mi? Şimdi şöyle gireyim yani. Mesela en büyük problemlerden birinin Kurnoslav Simon'la Ergin Ataman'ın yaşadığı gerginlik olduğunu öğrendik yani. Bunu sonradan öğrendim açıkçası. Hani şey değil, daha önce duyan arkadaşlar olmuş hani sonra konuşmalarımızda ama ben yeni öğrendim sayılır yani bir 15-20 gün öncesine kadar.
Bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Bir kısaca hatırlatır mısın onu da?
Zaten hani oraya geliyordum tam. Yani hoca Simon'u bir yakınının cenazesine göndermiyor Hırvatistan'a. Normalde oyuncuların yaptığı, Oyuncular Birliği tarafından da desteklenen sözleşmelerde hani şey, o haklar koruma altında. Yani takımdan oyuncu böyle bir talepte bulunuyorsa takımı göndermek zorunda. Yani burada Efes niye göndermiyor Simon'u? Ergin Ata'nın direktifleri doğrultusunda. Hoca da şunu söylüyor. Yani o zaman çok zor bir çift maç haftasından geçiyorduk. Zaten eksiklerimiz vardı. Simon gibi bir oyuncu bırakamazdım ama ya bu tabii onların iç meselesi. Ben kendi tarafımdan baktığımda bence ölüm kalım bunlar daha önemli yani spordan. Göndermeleri lazım ama hani bunu ben değerlendiremem. Şimdi orada ki olay onların yaşadığı gerilim bu mesele yüzünden ve Simon'un veya Efes'i dava etmesi yani açıkçası. Ama şimdi son maça geleceğim tekrar. Ya o Simon'un böyle gerginliği, kırgınlığı son maçta yansımadı mesela. Son
Ya
iki maçta.
Azalıyor gibi yavaş yavaş.
Sanki
evet.
Evet yani hani o şeyden biraz uzaklaşmışlar gibi, aradaki sular duruluyor gibi. Şimdi bu hani en büyük etken bu mu Efes'in oyunda değil ama bu çok kritik noktalardan biri. Takım içi huzur ve yani arkadaşlık, işte hoca ile ilişkiler açısından son derece önemli bir aslında mesele. Ya ikincisi şunu söyleyebilirim. Hani sezon başı yine söyledik. Efes şampiyon olduktan sonra hani doygunluk ve rehavet hissi şey oldu mu diye. Efes'in üstünde bir kara bulut gibi kalacak mı diye. Ya o kara bulut kalktı diyemem ama şöyle oldu. Yani o başlarda yaşadığı rehavet kalktı. Ama rehavet bir de farklı bir boyutu daha oluyor yani takımlar üstünde. Bu sefer de Efes'te şampiyonluğa hani inancın azalması.
Evet.
Hani geriye düşme, bunun verdiği bir boş vermişlik görülmeye başladı bazı maçlarda. Hani takım çok hızlı kopuyor maçtan, hani geriye düştüğünde reaksiyon vermiyor veya verse de negatif yönde bir reaksiyon görüyoruz genelde Efes'ten. Ama ya bunu nasıl aşabilir takım? Bunu Ergin Ataman ve oyuncuların ilişkilerini düzelterek anca aşabilirler. Yani bu lan şu çıkmasın tabii. Hani işte hoca ile takımın sorunları. Hayır. Yani bir aile düşün mesela. Yani sorunları birlikte bir şeyler başararak ya da becererek neyse yani aşabilirsiniz değil mi? Hani böyle evin içindeki sorunlar. İşte Efes'in tam olarak onu yapması lazım. Yani herkesin ayrı dünyalarda değil de takım için mücadele ettiğini hatırlaması lazım. Ya bunu da başlatacak olan yine Ergin Ataman
Koçtur
ve
tabii.
hani önde gelen oyunculardır yani.
Bu noktada ben de şunu eklemek istiyorum. Tam da bu hani aile gibi bu zorluğu birlikte aşmak gerekir dedin ya. Benim hissettiğim yani hem oyuncuların yaptığı açıklamalar ya da işte saha içindeki beden dilleri. Ya bu kötü gidişattan herkes birbirini suçluyor gibi. Yani o onu suçluyor, onu suçluyor. Belki büyük oranda Ergin Ataman'ı suçluyor oyuncular. Ama hani dediğin gibi artık hani birbirini suçlamanın biraz ötesine geçip tamam bir öz eleştiri yapıp nerede hata yapıyoruz ama bunu sonuçta aşması gereken biziz yani takım olarak bizim bunu aşmamız gerekiyor. Çünkü birbirini suçlayarak bir yere varılamıyor yani.
Ya zaten şimdi tamam doğru bir noktaya değindin ama ya bu suçlama psikolojisi şöyle zaten yani kimse sorumluluk almak istemiyor o yüzden. Yoksa hani ona atayım suçu ona atayım suçu değil. Zaten klasik yani sadece takım meselesinde de basketbol meselesinde değil de suçu herkes birbirine atıyorsa ortamda kimse sorumluluk istemiyordur üstünde yani. Ben de ondan bahsetmeye çalışıyorum. Hani kıvılcımı çakması gereken insanlar bu sorumluluğu kabul etmeliler. Şimdi Ergin Ataman geçen sene ne diyordu? Da bu senenin başlarında da Efes kötü giderken bu sorumluluk bana ait. Bana ait. Ben ya yani hocadan o kadar iddialı cümleler duymuyorum şimdi. Sorumluluk bana ait diye. Hatta oyuncularına kızdığı çok noktada görüyorum. Artı şey duyuyorum daha çok. Hani toplumun tabiri caizse gazını almaya yönelik. Bu takım düştüğü yerden kalkar. Şampiyon ruhumuz geri dönecek falan hani şey demiyor. Böyle kötü bir durum var, sorumluluk bana ait demiyor mesela.
Evet, bu çok önemli bir nokta.
Şimdi bunun alt metninde belki de hani takımdaki oyunculardan bir sıkıntısı var hocanın. Yani onlar da görüyor belki de problemi. Ya ben hani izleyici gözüyle söyleyeyim. Çünkü şimdi hiç lafı kıvırmaya gerek yok. Ya biz Anadolu Efes'in içinden bilgi falan almıyoruz. Hani öyle
Tabii ki,
yakınlarımız da
tabii
yok.
ki.
Yakınlarımız da yok. Olan arkadaşlar var hani yayınlar yapıyorlar. Onlar söylesin yani bu kısımları. Biz bilgi almıyoruz ama benim seyirci gözüyle gördüm. Ergin Ataman'la bir kere Vasil Yemis için bence çok iyi, artık eskisi kadar iyi ilişkiler olmadığını
Evet,
düşünüyorum yani.
kesinlikle, kesinlikle. Ya yani çok çok yansıyor bu. Bence her dikkatli izleyicinin gözünden kaçmıyordur.
Ya ikincisi yine Shane Larkin'in yani çok gayreti var bu sene. Hakikaten takımı ayakta tutmak için ama çok yalnız kaldığını. Bunun da zaman zaman Larkin gibi zaten hani inişli çıkışlı bir psikolojiye sahip bir insanı yıprattığını da görüyoruz hani. O yüzden Larkin işte 2-3 hafta çok iyiyken bazen yok oluyor ortadan.
Tam bu noktada ben şeyi söylemeliyim. Şimdi geçen sezondan beri bizi takip eden dinleyicilerimiz hatırlarlar. Ben Larkin'e karşı çok eleştireldim geçen sezon. Hatta diyordum yani tamam yıldız bir oyuncu olabilirsin de canım ne bu kadar hani gel gitli ruh halleri ne bu duygusallık takıma zarar veriyor diyordum. Ama hakikaten hani Larkin'in bu sene takım özellikle kötü haldeyken bayağı parçalarcasına maçlarda mücadelesini görüyorum. Ve hani senin gerçekten ne kadar yıldız oyuncu olduğuna yaptığın vurguyu daha iyi anlayabiliyorum. Bir de dansını da burada tabii selam vermek lazım, selam çakmak. Hani adeta bir kurt yaşlandı artık pek bir performans gösteremez derken Dunstan da tam o tecrübesinden yola çıkarak gerçekten çok güzel performans sergiliyor. Yani ama tabii yetmiyor. Yani bir iki oyuncunun parçalamasıyla iş çözülmez.
Ya şimdi sondan başlarsak tekrar Dunstan'a gelecektim ama şöyle yani Dunstan'ın oynayabileceği süreler tamam bazı maçlar neredeyse 40 dakikaya yakın süre almak zorunda kalıyor ama Dunstan'ın efektifliği oyunun belli parçaları için geçerli.
Öyle tabii ki.
Şimdi önemli mesele şu yani tamam hani pota altında şimdi dinleyenler diyecek ki pota altında Efes bu kadar sorun yaşıyorken Dunstan'ın etkileyici performansı hani nasıl bir parçayı etkili. Ya şöyle bir parçayı. Şimdi oyun kurucu ve guard tarafından baktığınızda Efes'in ana oyun karakterini yansıtmada sorun yaşaması zaten bütün şeyleri, bölgeleri etkili. Şimdi Dunstan'ın özel çabası orayı bir şekilde ayakta tutuyor ama nerede bağlantıları kurmak çok zor. Şimdi 2'de, 3'te, 4'te bu bağlantıları yapamazsanız yani pozisyonlarda 1-5 uyumunun götüreceği nokta sizi İşte bazı maçları kazandırıyor. Ekstra durumları. Yani Dunstan 10 asist yapıyor neredeyse. 8 asist yapıyor. Enteresan 5 blok yapıyor. O zaman maç kazanıyorsunuz. O da her maçı değil yani.
Evet.
Hani Azveli yenebiliyorsunuz mesela. İşte atıyorum Panathinaikos'u yenebiliyorsunuz. Ama şimdi mesela CSKA Moskova maçına biraz hani bahsedeyim. Çok kısa.
Evet lütfen. Tam
Orada mesela
soracaktım.
Efes'in oyununa baktığımızda geçen seneki Efes'in aynısını görüyoruz. Yani bunda CSK'nın hem fiziksel olarak eksikleri hem sakatları hem de ya bence CSK'nın da mental problemleri var. Onların eksikleri sahaya yansımıştı. CSK çok kötü oynadı. Ama Efes de geçen seneye benzeyen bir oyun oynadı yani. İyi oynadı. Ve böyle kazanıldı maç. Şimdi şeye geleceğim. Yani 1-5 Larkin, Bryant Dunston performansıyla CSK'yı yenemezsiniz. Ne kadar kötü olursunuz. Bak gördün ya uzatmada son ana kadar sürdü mücadele. Bütün takım kaç yani üçlük isabetleri havada uçuştu falan. Yani diğer türlü hani geleceğim Azvel'e. Azvel maçındaki gibi yenemezsiniz CSKA Moskova'yı. İşte bunu anlatmaya
Evet,
çalışıyorum
Azver kötü
şeylerde.
oynadığı için aslında kazanabildik biz
Yok
biraz da, değil
yani
mi?
öyle hem de biraz daha yani nitekim nispeten zayıf bir takım yani kadro olarak Azvel. Yani oralarda işe yarar. Hani mesela Real Madrid'i böyle yenemezsiniz. İşte Milano'yu böyle yenemezsiniz. Yani bir tek Dunstan'la bir tek Larkin'le yenemezsiniz. Ama Larkin, Micic ve atıyorum Bubua ya da Simon üçlüsüyle yenebilirsiniz. Önce Efes'in buradaki sıkıntıları düzeltmesi lazım.
Evet.
Efes'in oyunu kısaya dayalı bir oyun ve oyun zekası olan guardlar aslında Efes'i taşıyor. Buraları çözmeden hiçbir şeyi çözemezler. O yüzden de yıldızlarla barışır mı hoca? Yani barışır mı derken işte bir küslük değil ama artık o motivasyonu yükseltici.
Neyse o hani kimyayı bozan şey.
Evet, onu bulabilir mi? İşte tecrübeli oyuncuları tekrar bu motivasyon sürecinin içine dahil edebilir mi? Onu bilmiyorum. Hani mesela Brian Dunstan'dan çok konuştuk ama Dunstan şöyle söyleyeyim yani tamam çok büyük bir lider sahaya girince de bu belli o zaten takımın kaptanlarının ama ben eski Dunstan'a baktığımda yine Dunstan'ın da bence o şey rolüne soyunmadığını görüyorum yani böyle her şeyi kontrol eden takımı motive eden role soyunmuyor. Çünkü orada bir boşluk var ve kimse o riskli rolü sanki almak istemiyor gibi Efes'te yani. İşte zaman zaman Shane Larkin bu topa giriyor. O zaman da Efes'in bir tık daha yukarıya çıktığını görürüz ama son olarak şunu söyleyeyim hani Efes'le alakalı. Ya hep sezon başından beri konuştuğumuz gibi. Şimdi böyle bunların tamamen bir raya oturmadığı süreçte biz Efes'te şunu konuşmaya devam edeceğiz. Bugün kazandı, yarın kaybetti. Efes niye böyle
Maalesef.
diyeceğiz. Öteki hafta diyeceğiz ki Efes çok iyi bu hafta falan. Hep böyle gidecek yani. Ve inişli çıkışlı grafik devam edecek. Şimdi yani tabii bunun sezonun geri kalanında da konuşuruz da. Yani Efes'in bu performansla ama ileriye dönük bir hayal kurması zor görünüyor yani.
Yani tabii biz geçen senenin şampiyonu ve temsilcimiz bir an önce bu kara bulutların dağılmasını ve o özlediğimiz Efes performansını görmeyi bekliyoruz. Yani basketbol severler olarak. Peki o halde diğer temsilcimize geçelim. Aslında Efes'teki kötü gidişatın tam tersi bir durum söz konusu Fenerbahçe'de de. Özellikle bu takım kimyası konusunda. Şimdi Djordjevic hatta bir açıklama yapmış bu son Milano galibiyetinden sonra, Milano galibiyeti ve yaşananları da konuşacağız sonrasında zaten. Şöyle bir soru sorulmuş Djordjevic'e. Yani bu sizin takımınız değil. Yani kendiniz oluşturmadınız, oyuncuları siz seçmediniz. Bu benim takımım hissiyatına sahip misiniz tam olarak diye. Evet demiş. Zaten bir koç olarak bir koçun yapması gereken ilk şey budur. Ben takıma ilk geldiğimde zaten ilk olarak bunu yapmaya çalıştım. Oyuncularıma hep inandım. Biz gerçekten şu an çok güzel bir karakter ortaya koyuyoruz. Akıllı bir basketbol oynuyoruz. Birbirimize inanıyoruz. En önemlisi bu demiş. Takım içi ilişkilerimiz güzel ve bunu sahaya da yansıtıyoruz. Hakikaten de bunu gözlemliyoruz Fenerbahçe'nin oyunlarını izlemek. Ben bunu daha önceki programımızda da söylemiştim. Bu sene bana daha çok keyif veriyor. Hoşuma gidiyor yani Fener'de bir basketbol sever gözüyle çok hoşuma gidiyor. Bir genel olarak hani sen ne dersin Fenerbahçe'deki bu kimya oturması, işte takımın bu güzel gidişatı konusunda?
Şöyle sözlerime başlamak istiyorum. Fenerbahçe'ye hemen geçmeden son bir şey geldi aklıma. Ergin Ataman'a da buradan seslenmek istiyorum. Hocam Petrušev'i oynatmayacaksan çocuğu gönder yani. Kızıl Yıldız'a mı nereye istiyorsa artık. Çünkü orada yıpranıyor ve harcanıyor yani öyle bir potansiyel. Ben sezon başından beri Petrušev'in arkasında duranlardanım. Hala da duruyorum ama oynatmayacaksan lütfen gönder yani bu.
Evet, yazık ediyor yani genç bir oyuncuya. Hem motivasyonunu da kırabilir bu genç bir oyuncunun. Hiç hoş değil bence de.
Evet, yani gelelim şimdi Fenerbahçe'ye.
Evet.
Efes'i bitirdik. Ya şimdi Georgevic'e bir kere sorulan soru bence kasıtlı. Yani
Öyledir muhakkak canım. Böyle
orada
sorular
bir
oluyor yani.
iğneleme var. Yani bu takıma siz kurmadınız ama sizin takımınız olduğunu hissediyor musunuz? Yok, hissetmiyorum. Öyle diyecek hali yok yani hani normalde de. Ne desin yani böyle bir saçma sorun var. Ama tabii ki hocanın bunun sadece sözde kalmadığını görüyoruz ama söylediklerinin. Ben yani Georgevic'i sezon başı mesela Erdem Can tercihini bekliyordum. İşte olmadı falan. Hani Georgevic'i birinci opsiyon olarak benimseyen biri değilim açıkçası. Yani bir takımım olsa başına Saşa Georgevic'i getirir miyim? Ha, imkanlar doğrultusunda belki ama ilk seçeneğim olmaz yani. Ama şunu da söyleyebilirim. Hoca çalıştığı bütün takımlarda bu aidiyetlik hissiyatını verdi. Yani hocalık yönünden eleştirebilirsiniz ama insan olarak hani bildiğimiz kadarıyla hoca yani karakterli bir duruşu var, iyi bir duruşu var. O yüzden de takımla bütünleşmesini zaten bir yerde bekliyorduk. Bu beklemediğimiz bir şeydi. Bizim beklemediğimiz şey şuydu. Fenerbahçe'nin yani bu kadro yapısıyla nasıl oyun oturtacağıydı. Yani hoca bazen çünkü hocanın o tarafını işte eleştiriyor. Hocanın basketbolu her zaman yani böyle net değil. Hep yani kendi kafasında olan sistemler birkaç sistem üzerinden deneme yanılma yöntemiyle gidiyor. Bazen hiç tutmuyor. Ama bu sefer bir şekilde taşlar yerine oturdu. Hani. Ve korkulan senaryo yerine şimdi daha iyimser şeyler konuşuyoruz. Hem de nasıl söyleyeyim iki tane süperstarı sakat Fenerbahçe'nin.
Evet, 17. haftada Azver maçında sakatlanmıştı Veseli'yle de Kolo. Zaten Azver maçını belki de çok az bir farkla kaybetmişti yine Fenerbahçe. 84-82 hatırlayalım. Yani bunun etkisi illaki vardı. Yani bu oyuncuların sakatlanması maç sırasında. Ama zaten bu çift maç haftasında rövanşını almış oldu Fenerbahçe. Kendi evinde 85-76 mağlup etti Azver'i de.
Ya şimdi Okoro yokken orada Azvel'de zaten o takımın yani belli bir seviye aşması zor. Çünkü o bu sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi. O, hani Azvel'i yenmemiz sürpriz olmamalı. Oradan başlayayım. Yani Efes'in de Fenerbahçe'nin de ama tabii ki herkesi Euroleague'de yeniyor. Bu maçı da kaybedebilirdik. Ya gelelim ilk Azvel maçına. Yani orada hani sadece Fenerbahçe için değil yani Avrupa'da hangi takım olursa olsun yani Nando De Colo ve Jan Veselý gibi iki tane hani süper yıldızı kaybetmek bence baya kabus bir
Elbette.
durum. Şimdi oradan ya kadar karışık gelen Fenerbahçe yani performans. Oradan sonra sanki aslan kesildi yani böyle bir durum var. Tam tersine bunda biraz da şans faktörü de etkili. Yani kazandığı maçları demiyorum. Hani gayet iyi oynayarak kazandılar da hatırlarsan Fenerbahçe'de sakatların ardına hemen şey girdi. Euroleague'de Covid.
Evet. Yani onu hemen hızlıca bir hatırlatalım dinleyicilerimize de. 18. haftada 4 tane maç ertelendi. 19. haftada zaten hiçbir maç oynanamadı. 21. haftada yine 5 maç ertelendi. Yani ertelenene pek çok takım şu anda eksik maçla zaten puan tablosuna baktığımızda da.
İşte orada tam Fenerbahçe'nin o Azvel maçı sonrasına geldi ve Fenerbahçe'ye bu hem burada dinlenme fırsatı hem de sakatlarının daha hani kısa sürede dönmek olmaz da yani şöyle oradaki bekleyiş sakatların iyileşmesine ve ertelenen maçlarda belki sezonun sonuna doğru dönmelerine hani neden oldu olacak. O yüzden de büyük bir avantaj sağladı. Ama burada asıl önemli nokta senin de girişte bahsettiğin ve soruyla gelen mesele aslında. Ya hoca takımı hakikaten benimsiyor. Çünkü takım da onu benimsiyor. Bu takımın başka bir yolu yok. Şimdi Efes'le hani bakarsak karşı karşıya, herkes onu soruyor çünkü işte Fenerbahçe Efes kıyası Fener, hani bir şekilde kıyaslıyorlar çünkü
Çünkü
iki
iki temsilcimiz
Euroleague
var
takım.
sadece, evet.
Hani Efes'ten daha yüksek beklentiler vardı sezon başında. Fenerbahçe'de şok üstüne şok, işte hani Kokoşkov'un ani ayrılışı, Georgevic alelacele takımın başında falan. Ama şurada bir fark var. Efes'teki oyuncular rüştünü ispatladılar. Ha Fener kadrosunda yok mu diyeceksiniz şimdi, işte De Colo mu ispatlamadı? Ha, ama takım olarak, yani takım içerisinde. Efes dağılabilir yani bu saatten sonra. Hani kimse şaşırmaz. Başarı gelmezse Efes'te bütün oyuncular kendi yollarını üst düzey takımlara doğru çizebilirler birçoğu. Ama Fenerbahçe'de çıkış arayan çok fazla oyuncu var. Ve
Doğru.
Georgevic'e güvenmeden başka çareleri de olduğunu zannetmiyorum yani.
Takım olarak da aslında, şimdi geçen sene de aslında benzer bir senaryo vardı. Yine Kokoşkov hani yeni bir koçtu onlar için. Tam zaten geçen sene de ben hatırlıyorum, bu takım kimyası oturur oturmaz bunları konuştuğumuzu hatırlıyorum yine böyle sezon boyunca. Yine Kokoşkov'la güzel bir aslında şey yakaladıklarını, enerji yakaladıklarını konuşmuştuk. Sonra Kokoşkov gitti zaten. Hani biraz böyle sanki bir şeyler yarıda kaldı, bir şeyler içlerinde kaldı. Öyle bir durum da var hakikaten.
Ya tabii ki hem zaten her yeni takım, kurulan takım, hem de yeni gelen koç sonrası hep o kimya meselesi hep tartışılıyor. Özellikle futbolda da bu oluyor, başka takım sporlarında, ama basketbolda bu çok daha etkili oluyor. Çünkü koç hani maçın hep tamam içerisinde, bütün kararların arkasında olan isim olduğu için, sadece saha dışında değil. Ya o çok etkiliyor tabii ki, hani o sistemin oturması, işte koçun saha içindeki temsilciliğini yapacak oyuncuların hani oraya gelmesi, işte takıma enerji verenlerin, işte takımdaki rollerin dağılımı, hepsi bunlar çok önemli. Oturması zaman alıyor. Şimdi Fenerbahçe'de bunların oturduğunu görüyoruz yavaş yavaş. Mesela orada De Colo'nun kaybından sonra Fenerbahçe hani oyuncu aramaya girdi şimdi. Mesela o Şayok orada vardı, o da sakatlandı.
Evet.
İşte Shark'tı galiba. Neydi oyuncunun adı? Bizim şeyde oynayan, geçmişte yine bizim ligde oynayan. Yani neyse o geldi. O zaten gelir gelmez sakatlandı. Seyircilerimiz bize belki şeyde hatırlatırlar ya, Twitter'dan ya da Instagram'dan.
Evet, lütfen.
Şimdi diyecekler basketbol konuşuyorlar, transferi bilmiyorlar. Ya bir an aklımdan gitti. Hani açıkçası ona da bakmadım şimdi. Şöyle söyleyeceğim. Neyse hani konuyu dağıtmayayım. Ya o iki oyuncunun mesela oraya gelmesi gitmesi açıkçası benim gözümde hiçbir ehemmiyet yok. Yani kadronun sayısal olarak bütünlüğünü korumaya çalıştı Fenerbahçe. Yani 12 kişiyi Euroleague'de çıkarmak ve bir alternatif yaratmak peşine. Asıl oradan çıkan Şehmuz, İsmet gibi değerli Türk oyuncular kadronun hem derinliğini arttırdılar hem de yani oraya acayip bir nitelik kattılar. Sadece nicelik değil yani. Ve Şehmuz'un performansı herkesten övgü alıyor ve kendini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Bu da takıma yansıyor. Şimdi beğenmedikleri İsmet sezon başından beri bir numara arayışı var Fenerbahçe'nin. İşte De Colo'yu koyuyorlar, olmuyor işte. Pierre oynamadığı zaman takım tamamen şeye dönüşüyor böyle, hani oyunu iptal oluyor yani, sayı atamıyor falan. Bu bas bas bağırdık yani burada. İsmet neden den? İsmet ya bu şeyden değil, biz söyledik oldu, ama İsmet ya belli bir kumaşı olan bir oyuncu. Hani her çok kötü bir oyuncu değil yani. Zaten öyle olsa niye Fenerbahçe'de
Tabii canım.
oynasın? Ya sen hoca mesela bunların farkına biraz geç vardı, ama vardı.
Olsun ama
İsmet'i
vardı.
aldı, koydu. Mesela 10 dakika alıyor. Geçen son ne maçıydı Fenerbahçe'nin en son oynadığı?
Milano.
Milano maçında İsmet az mı oynadı ya? Ya da ondan önceki maçta yani Azvel maçında İsmet az mı oynadı? Bir şeyler verdi yani. En
Tabii.
azından giriyor, savunma yapıyor. İsmet'in savunması iyi. Şeyhmus zaten harikalar yaratıyor. Sen gidip yani biraz şeyi de aramamak lazım çözümleri. Ya hemen transfer, transfer, transfer. Transfer yapılır. Ama bence yani belli ölçülerde yapılır transfer. Hani ben o nereden bu transfere geldik bilmiyorum. Şeyden, kadronun oturmasından falan. Ben o ya hem Şayok, hadi neyse Şayok sezon başıydı, hem de sonradan gelen oyuncunun transferini yani doğru bulmuyorum açıkçası. Orada hiç onlara gerek yoktu. Fenerbahçe daha rotasyonu oturttuğunda yani takım içi dinamikleri çok daha da başarılı bir takım olabilir. Şimdi pota altında transfer deyince Floyd mesela yapılması gereken bir transferdi. Ha, gerçekten de bayağı faydalı oldu.
Evet.
Ya bunlar attığı zarlar da tuttu hocanın. Yani bu hani mecburiyetten doğan transferlerde attığı zarlar tuttu. 2 numara pozisyon dışındakiler için konuşuyorum. Attığı zarlar Fenerbahçe'nin oyunu oturdu. Fenerbahçe'nin sıkıntı çekebileceği nokta şu anda kadro olarak hani kadroya girmişken ya 3 numara. Yani
Hep söylüyorsun sen bunu
Dechampierre
zaten.
yokken orada bir problem oluyor yani. Hani başka mevkilerden oyuncu kaydırarak ya da kısalarak ya da uzayarak takım bunu çözüyor. Ama sezon içerisinde yani Allah korusun yani Pierre mesela bir şey olsa orayı doldurmak çok zor. Yani Metecan o seviyede değil. Ve yani hani Şayok oralar için kısa kalıyor. Hem de yani o tarz bir pozisyon bilgisi yok. Daha çok dışarıdan oynuyor. Yani takımı uzatmanız gerekecek. Yani belki Polonara'nın yani 3'e kadar düştüğü bir pozisyon yani sistem oturtma ama onlar da biraz hani şey oluyor. Pierre'in alternatifi yok. Bence aslında oraya bir yol
Doğru. Ya
çizebilirlerdi.
zaten Pierre de hani tamam tabii ki iyi bir oyuncu ama biraz böyle o da günü gününü tutamayabilen bir
Ya
oyuncu
son
yani.
dönemde çok
Son
iyi.
dönemlerde evet iyi bir yükseliş gösteriyor yani performans olarak.
Geçen sene de çok başarılıydı. Ama onun da işte takımla bence yükselip alçalan bir oyuncu. Çünkü tamamen bir takım oyuncusu Dechampierre. Onun da performansı öyle hani inip çıkıyor. Ya neyse şuraya gelelim. Ya yani Fenerbahçe bundan sonra iyi bir ışık veriyor. Ama şunları da kabul etmek lazım. Şimdi Salı günü yanlış bilmiyorsam Real
Evet,
Madrid
8
maçı
Şubat'ta.
erteleme maçı. Ya yani şimdi gidip de Real Madrid'i Fenerbahçe yenemeyebilir.
Ama şöyle, şimdi burada bir itiraz etmek istiyorum sana. Fenerbahçe'nin bu kadar güzel gidişatı işte kimya konusunda hep seninle sohbetlerimize rağmen. Şimdi bu çift maç haftasındaki en son Milano maçında. Ben şey bekliyordum. Bir de deplasmanda.
Tamam.
Yani ben şimdi Milano maçını alamayabileceğini düşünüyordum
Ben
Fenerbahçe'nin.
de
Hatta
yani.
hani konuşmuştuk. Yani tamam çok güzel gidiyoruz ama olsun demiştik. Yani yine iyi bir oyun oynayabilmek önemli. Yani direkt galibiyet beklemiyorduk. Ama Fenerbahçe şaşırttı bizi. Gerçekten güzel bir oyun oynadı. 60-71 mağlup etti Milano'yu. Hatta zaten maç sonunda da tatsız bazı olaylar yaşandı. Yani belki bu mağlubiyeti sindiremeyen diye düşünüyorum. Tabii hani bizim Gudur için bir şeyi de var burada. Hani kışkırtıcı bir hareketi de olduğu tabii söyleniyor. Hatta Heinz zaten şey yapmış, Twitter'dan açıklama yapmış. Kendisine Fenerbahçe taraftarları epeyce DM atmış. Hani işte saygısızlığı kabul edemem, işte mağlubiyet olabilir bunu tabii ki kabullenirim ama işte maç sonunda Gudur için bençimize yaptığı çok büyük bir saygısızlıktı falan demiş. Yalnız Messina oyuncusuna sahip çıkmamış bu anlamda. Maç sonunda yaşananlar tabii ona da sorulduğunda herkes ne yaşandığını gördü. Zaten yargılayabilecek yetişkinliktesiniz hepiniz demiş. Ben oyuncumun böyle bir şey yaptığını yani kabullenemiyorum. Daha da fazla konuşmak istemiyorum demiş. Şimdi bu ayrı bir nokta hani maç sonunda yaşananlar onu eklersin tabii ki ama gerçekten bu maçta çok güzel bir performans sergiledi Fenerbahçe ve beni çok mutlu etti, şaşırttı bu galibiyetle. Yani Real Madrid evet belki daha zor çünkü Real Madrid şimdi en son zaten puan tablosuna bakarken konuşacağız. Lider şu anda biliyoruz EuroLeague'de. Daha zor bir takım olabilir tabii hani Milano'ya göre ama yine de imkansız değil diye düşünüyorum ben.
Vallahi şimdi nereden başlayayım? Real Madrid yani kesinlikle tabii ki çok daha zor. Bu lider olmasından kaynaklanmıyor. Real Madrid'in kadrosundaki acayip genişlikten kaynaklanıyor. Her pozisyonu yedekleyebilecek 2-3 oyuncusu var. Hepsi de Avrupa'nın hangi takımına koyarsan koy oynayacak nitelikte oyuncular. Yani burada hani biz zorlanırız. Yani biz 40 dakika Real Madrid'de boğuşmak için 8 oyuncu seçmemiz gerekiyorken hele şu sınırlı rotasyonumuzda sakatlarla ses. Real Madrid yani bunu 10-12'ye kadar sürükleyebiliyor. Şimdi Jul de performansını bir tık arttırdı. Mesela tecrübelilere bakarsak o tarafta yani onlar da ön plana çıkarsa yani hani işte nasıl diyeyim yani Jul gibi işte Dek henüz takıma daha yeni yeni oturuyor. Yine mesela Randolph tam dönemedi ama oynamasını bekliyoruz işte. Ondan sonra yine Real Madrid'in tecrübeli oyuncularından Cazor falan bunlar hep yani son dönemde performansları Real Madrid'in müthiş gidişine rağmen kendi beklentilerinin altındaydı yani. Hani şey demiyorum çok kötü oynuyorlar demiyorum ama şimdi bunlar da takımla beraber yürümeye başladılar, motive oldular. Ya orada tehlikeli bir takım bizi bekliyor. Yani Real Madrid bir Milano değil. Ama yenemez miyiz? Yenme ihtimalimiz var ama ben çok çok daha zor görüyorum deplasmanda. Benim demek istediğim o değil ama. Real Madrid yenemeyebiliriz ama hedef zaten o değil.
Hedef güzel bir oyun ortaya koymak tabii ki.
Hedef Real Madrid yenmek değil yani. Hedef Fenerbahçe'yi ilk 8'e taşımak bence bu sene. O doğrultuda da bizim galip gelmemiz yerler belli. Biz oraları kaybetmediğimiz sürece Real Madrid'i deplasmanda yenmesek de olur ama iyi oynayalım. Motivasyonumuz ve oyunumuz kırılmasın. Hani çıkıp bir anda ya Fenerbahçe ne oldu ya hani sezon
İyi
başına mı
gidiyordu, ne
döndü
oldu demeyelim, evet.
gibi bir şeye gitmeyelim sadece. Diyelim ki ya olmadı oynadık olmadı diyelim mesela. Hani bir örnek verecek olursam yani oynadık olmadı. Mesela ilk Azvel maçı ya oynadık olmadı işte oyuncular sakatlandı bir anda ikisi dışarıda kaldı. Yani böyle şeyler olabiliyor ya da işte aklıma gelenlerden hani mesela Efes'in Barcelona maçı işte Ergin Ataman atıldı.
I won the cup.
Ha, yani ona da değinmedik ama çok da gerek yok. Zaten konuşan konuştu onları. Yok hani şey diyeceğim orada mesela oynadık olmadı bir şeyler olmadı takım düştü falan. Yani öyle şeyler olur ama hani orada mesela Efes gene bir karakter koymuş. İşte
Evet,
Fenerbahçe
güzel
bu
oynamıştı.
tarz maçlar oynadı karakter koy. Biz karakter koyalım oyun koyalım. Real Madrid yenmesek de olur yani o önemli değil.
Peki bu Milano maçı ile ilgili de düşüncelerini alayım.
Ya Milano maçında mükemmel oynadık ama Milano'da gerçekten hani bizim biraz ekmeğimize yağ sürdü. Biz dersimizi iyi çalışmışız bu arada. Onda hiç şüphe yok. Milano'nun zaaflarını, açıklarını, her şeyini çalıştık. Güzel de uyguladık. Takım yani 10 puan verilecekse mesela 10 puan üzerinden 10 verirsin. Başka bir şey veremezsin. Deplasmanda Milano'yu yani çok 60'ta tutup bir de mağlup etmek
Evet.
önemli bir yani mesele. Ama şunu da söyleyeceğim. Yani Milano'da yani çok iyi oynamadı. Zaten Ettore Messina'nın mutsuz olduğu bence en büyük nokta o. Şimdi hoca yani hiç kimseyi kandırmasın. Ben Messina'yı çok uzun zamandır tanırım. Ya yani tanırım derken hani bir ahbaplığım yok da işte takip ederiz yani çocukluğumuzdan beri Avrupa'nın efsane koçlarından biridir kendisi ama hoca zaten kaotik bir adamdır. Yani beslenir kaostan, yani lafını söyler, çekinmez. Her şeyi yapar. Ya onun derdi Kyle Hines'ın açıklaması falan değildir yani. Takımın bu kadar kötü oynamasından şikayetçidir o.
O zaten
Sistemlerini
dedi.
hani onların o alt metinde veriyordur yani. Onu da söylemiştir zaten de
O
hani.
şeyi de evet söyledi. Yani biz o hava atışından itibaren, yani baştan sonra çok kötü bir oyun oynadık. Fenerbahçe kazanmayı hak etti demiş.
Ya aynen işte burada da hani söylediği gibi aslında hani takımın sorunları var Milano'da. Ya takım bir şeye dönüşmüş durumda. Ya birden Milano'ya geçtik ama Ettore Messina gibi tecrübeli bir koç bile takımı bazen elinde tutamıyor. Milano'da topu alan kendini kahraman ilan ediyor. O kadar yıldız var ki. Ve o yüzden hani bazen kimin oyunda öne çıkması gerektiği, kimin geride durması gerektiği gibi etkenler çok fazla karışıyor. Ha böyle olunca
Orada işte koç devreye girmeyecek mi zaten?
ama Milano çok yönetmesi çok zor bir takım. Ya yani Ettore Messina bile zorlanıyorsa herkes zorlanır. Hocanın coaching skill diyeyim yani onlarla ilgili bence eleştirilecek çok büyük bir tarafı yok. Hoca kendini ispatlamış bir hoca ama diyor ya takım çok karışık. Transfer, transfer, transfer işte yıldızlar topluluğu ama öyle olunca da böyle sonuçlar çıkıyor işte ortaya yığılıyor. Neyse buraları yani atlayalım. Fenerbahçe tarafından bakalım biraz o. Fenerbahçe bunun bütün anlattığımız zafiyetlerden sonuna kadar faydalandı. Milano'yu tamamen okudu. Ha bunu da Georgevic'in İtalya'yı ve Ettore Messina'yı kısa sürede olsa tanımasında da fayda var. Çünkü yani tamam ligde çok uzun bir zaman geçirmedi. Bir yıl kadar geçirdi ama final serisi oynadılar sonuçta Milano ile yani Bologna'ya hoca Bologna'da şey Milano'ya karşı İtalya Ligi finali en az 4-5 maçlık seri hani şey orada ve birebir seriler. Hep artık karşılıklı hamleler. Yani birbirlerini biraz tanıyan bir koç, ikisi tanıyan koçlar oldu. George hoca şeyi çözmüş galiba Messi'ni. Ne yaptıysa tuttu. Onun da bayağı etkisi var. Yani hoca maçı aldırdı diyebiliriz. Şimdi maç sonunda ya yani bu biraz magazin kısmı gibi kalıyor olayların ama saha içine yansıdığı için de hani söyleyeyim. Şimdi iddialar var yani duyumlarım var daha doğrusu. Şimdi Gudur için tabii ki Milano bench'ine söyleyip dönüp söylediği bir şeyler var. Ne söylediğini bilmiyorum ama yani kışkırtıcı bir şeyler söylediği kesin. Ama bunun öncesinde şey olduğu söylentisi var. Devre arasına giderken soyunma odasına Gudur için maçtaki bazı pozisyonlarla ilgili maçın baş hakemine yani öyle hani söylenir ya oyunculara itirazları varmış. Messina da şey diyor. Bunu görüp sen oyunculara bu kadar itiraz etme hakkı veriyor musun? Bu kadar soru sorma hakkı gibi bir çıkış yapıyor yani.
Şeye diyor. Hakeme.
Evet. Ama Messina zaten bunları sever. Orada onun amacı hakemi etki altına almak, bir de Guduric'i kırıp oyundan düşürmek. Yani aslında işi biliyor ama bu da işte ters tepkiyle o günkü Guduric'in performansı. Yani şey zihinsel pay. Guduric orada düşebilirdi. İşte hakem ters bir
Çok
şey
çok
söylese.
hırslıydı
Ama
zaten
Guduric de
Guduric.
tam tersine hırslanıyor. Hem son dönemki performansı. Sonra maçı kazandırıyor. Yani aşağı yukarı. Çünkü tam bütün oyuncuların payı yüksek ama Guduric çok iyi oynadı. Sonra orada son basketten sonra dönüyor. Messina'ya bir şeyler söylüyor. Messina da ona bir şeyler söylüyor ama yani. Belki de ondan önce Messina ona bir şeyler söylüyor. Orada çünkü bir konuşma vardı yani. Bir de Messina orada şunun itirazını da yapıp ortalığı çirkinleştiriyor. Hani son topu attırdın attırmadın. Bir de bana bir şeyler söyledi oyuncun. İşte
Ben de bunu anlamıyorum ya.
Georgevic'e oradan çıkışıyor. Georgevic de diyor ki ben yani ne yapayım tamam sonra konuşuruz hani oyuncuyla bir terbiyesizliği varsa. O, yani o minvalde bir şeyler söylüyor. Ama sonra şey uzatıyor Messi'ni. Oradan Kyle Hines şeye saldırmaya çalışıyor Guduric'e.
Hangi oyuncuydu hatırlıyor musun? Bizim Georgevic'e böyle parmağını sallayarak konuşuyordu.
Rodriguez
Ha,
ona da geleceğiz
Rodriguez,
de ama
evet.
asıl ortalığı karıştıran Hines o kavga çıkarmaya çalışıyor. Saldırıyor yani. Tamamen. Hines de nereden bakarsan bak Euroleague'de belki de en çok forma giyen oyunculardan biri.
Tabii 35 yaşında mı
Ve
Hines?
şampiyonlukları olan kaptanlığı. Ama Hines'in karakterini de yani burada tartışmak istemem ama yani bilen de bilir. Hines de öyle çok masum bir oyuncu değil. Öyle Fenerbahçe taraftarı bana yok mesaj atıyor falan filan. Atarlar abi. Kapat DM'ni. Otur evinde o zaman. Yani bu polemiklere girmek istemiyorsan. Hani hiç öyle açıklamalar yapmaya gerek yok. Sen profesyonel bir sporcusun.
Doğru.
Kapatırsın mesaj kutunu. Yani bu hareketi yapıyorsan da gelen tepkilerde kalırsın. Sana tepki veren taraftar çünkü. Taraftarı kontrol edemezsin. Yani ne yapalım yani. Hani kulüp şey demiyor yani. Kyle Hines'a şöyle yapayım böyle yapayım. Hani kulüp yapmıyor yani açıklamayı. Taraftarın ağzını kapatamazsın sonuçta. Yapacak bir şey de yok. Neyse yani onun saldırısı sonra Sergio Rodriguez zaten Avrupa'nın dünya en çirkef oyuncularından biridir. Yani İspanyollar bu konuda çığır açmıştır zaten. O geliyor işte olaylara müdahil oluyor. Yani aslında tamamen şey Survivor izliyorsa seyircilerimiz orada birbirine karışıyorlar ya böyle yandan.
Evet, Buğra'nın yeni dönem favorisi Survivor.
Vallahi yani onun gibi böyle Rodriguez şeyden çıkar gibi hiç olmadık bir yerden çıkıp olaya müdahil oluyor. Ve şeye Georgievic'e çıkışıyor. Sonra Georgievic'e orada böyle hani şey hiç bir oyuncuya yakışmayacak yani. Parmak sallıyor bir şeyler diyor.
Zaten
Orada
Georgievic de orada sinirlendi.
Georgievic gibi efendi bir adam bile ondan sonra böyle bir sinirleniyor. Onun üstüne yürümeye kalkıyor falan. Yani böyle bir şeyler gelişti ama hani bu işin şey tarafı tabii hani her şey düzelir. Tabii böyle görüntüleri görmek iyi değil ama basketbol gibi bir sporun içinde.
Kesinlikle tabii yani hem basketbola yakışmıyor bir de dediğin gibi yani tamam Milano böyle şeyler hani yapabilen bir takım ama o kadar iyi bir takım hani köklü bir takım oturmuş bir takım Messina desen zaten senelerin koçu yani bilmiyorum yani böyle takımların biraz daha ağırlığı olması gerek ya böyle konularda ben hiç yakıştıramıyorum ya yani aynısı aslında Barcelona Real Madrid için de geçerli bunu ara ara
Ya
konuşuruz zaten.
Messina bu tarz şeylerle beslenen bir adam ama o yüzden
Evet yani tabii
sever.
karakter meselesi yani şey yapamayız
Ya
müdahale
mesela benim
edemeyiz.
en sevdiğim hoca Lasso'dur. Bilen bilir zaten yani aktif hocalar arasında. Ya Lasso hocam da mesela böyle ortalığı hani oyuncularını
O da
karıştırın
az değil.
demez ama o da ses çıkarmaz. Sever yani bakar
Tabii o
böyle.
da az
Yine
değil yani.
Yasikevicius keza. Hani buradan şeye getireyim hemen toparlayayım. Alakası bir Ergin Ataman. Seven olur, sevmeyen olur, eleştiren olur. Ben hani nötrüm hocaya karşı. Ya yeri geldi, çok eleştirdim de yeri geldi arkasında da durdum. Yani çünkü hiçbir takım tutmuyorum. Yani ne Fenerbahçeliyim, ne Galatasaray'ım, ne Ergin
Biz
Ataman. Hani
öyleyiz
yok
zaten evet.
düşmanlığım var ya da hani ne dostluğum var, şeyim var yani sempatim var. Ama mesela Ergin Ataman'ın her yaptığı hareket şey yankılanıyor ya bizde. Hoca işte çığırından çıktı. Ergin Ataman'ın davranışları kariyerini tehlikeye sokuyor. İşte Ergin Ataman şöyle davranıyor. Ya biraz At gözlüğünü de çıkarmak lazım. Ben Ergin Ataman'ın yaptıkları doğru demiyorum ama Euroleague'de kariyerli hocalara bak işte, yani Messina'dır, az önce saydık Lasso'dur. Yani oyuncu olarak çok kariyerli, koçluğunda da iyi bir yere gelmeye yazışıyor. Bunlar da
Mesela.
yani hiç az değiller yani. Hani şey mi mesele, sahanın ortasında I want the cup diye bağırmak mı, ya da teknik faul alınca çıkma. Ya yani bunları başka koçlardan da çok gördük. Şey geçen yani Andrea Trinchieri'nin genç oyuncusuna yani o maçın hararetiyle attığı yumruk karnına, o kadar konuşulmadı. Bence onlar daha çok
Evet,
konuşulmalı yani.
doğru.
Ya bırak Ergin Ataman hani şımarıksa şımarık, ama yani o mesele o değil yani hani.
Şimdi artık kapatalım takımlarımızla ilgili konuşmayı. Şöyle birazcık genel tabloya bakalım. Şöyle bir puan tablosunu açtık önümüzde. Real Madrid lider. Bir maç eksik işte Fenerbahçe ile Salı günü oynayacağı. Barcelona.
Ya o eksik maçları hani girersek sanki çıkar. Çünkü artık hani o,
Tamam
bahsettin
onu.
ya Covid
Evet.
ertelemeleri, hani şey oldu. Yok bir takımın iki maçı, bir takım bir maçı, işte bir takım
Evet
öyle
tabii bunu
gidiyor
da
yani.
hani
Karışık bir
aklımızda
fikstür var.
tutalım. Şu an hani Real Madrid lider, Barcelona hemen onun arkasında ikinci sırada, Milano üçüncü sırada. Hakikaten tam bir Şampiyonlar Ligi yani ilk üçe bakarsak hepsi zaten yani şampiyon adayı. Zenit'e bakıyoruz. O da hiç fena gitmiyor dördüncü sırada. Bu Real Madrid Zenit maçı ben bayağı hevesle beklemiştim, izlemiştim. Biraz hezimete uğradı Real Madrid. Şey özür dilerim pardon Zenit. Ben biraz daha iyi bir performans ortaya koyar diyordum ama eksikleri çoktu Zenit'in. Bunu da
İşte
hatırlayalım, evet.
araya giriyorum. Fenerbahçe'nin işi yani neden zor olabilir Madrid'de diyorum. Real Madrid yani tabiri caizse kıyıcı bir takım. Yani lig dördüncüsünü hiç zorlanmadan mağlup ettiler. Tam Zenit'in önemli eksikleri vardı. O da tabii ki etkili oldu ama yani Real Madrid bu aralar rakip tanımıyor yani. O yüzden hani üzülmeyelim diye diyorum. Biz iyi oyun ortaya koyalım.
Tabii, onu
Önemli
bekliyoruz
olan o.
zaten. Evet, o halde bu puan durumuna göre şöyle takımlarla ilgili bir genel görüşlerini de alalım. Şimdi Real Madrid'i zaten konuştuk, hani tekrarlamaya gerek yok. Barcelona ile ilgili hani eklemek istediklerin varsa neler dersi
Ya
söylersin.
Barcelona şöyle aslında biraz ite kaka gidiyor gibi bu sene, ama maçları kazanmayı biliyorlar. Yani takımın oyun tecrübesi çok yüksek. Birbirine alışkanlığı
Tam
yüksek.
aynısını diyecektim.
O yüzden kazanıyorlar. Kadro da kaliteli. Ya ben hani Barcelona'ya şunu söyleyemem. Bu sezonun tam orta yerinde, ikinci sıradayken. Ya Barcelona şu olur bu olur diyemem. Abi büyük sakatlıklar vermezse, böyle yani bir şey olmazsa Barcelona'nın Final Four'a yürüyeceği şimdiden belli
Ya
gibi yani.
2-2-4 gibi birazcık doğru. Ama Milano hani onunla da ilgili aslında konuştuk sayılır. Hani
Ya
eklemek
Milano
istediklerin varsa alayım, yoksa
inişli çıkışlı bir
ilerleyelim.
takım, zaten konuştuk. Tabii ki ilk 8 içinde bitireceklerdir. Hatta ilk 5 içinde bence rahatlıkla ligi bitireceklerdir, ama ya Milano eğer yani bir tık daha seviye atlamazsa ben şampiyonluk veya hani şey geleceğini düşünmüyorum. Yani final geleceğini çok zannetmiyorum. Milano bir şeyleri eksik. Bir tuzu biberi eksik.
Değil mi? Bu da bu
Ama
sezon
tabii
sanki
daha da
öyle.
var yani ligin bitmesine de, belki de üstüne koyarlar.
Asıl tadı kaçık olan CSK belki. Yani şu anda 5. sırada puan durumunda ama ya belki bir yandan Efes'e benzetiyorum da ben böyle hani ufaktan böyle bir şey bozulması görüyorum yani takımda
Ya
bir kimya
ben de
bozulması.
benzetiyorum. Zaten Itudis'in hani Mike James'le yaşadığı sorundan sonra geçen sene ayrılığı konuşuyordu. Hem de gelmeyen başarılarla. Belki bu sene ayrılacak. Hani orada da oturmayan bir şeyler var, ama ya CSK'nın işte ölüsü 5. ama biz neden
Değil
şeyiz yani,
mi?
Efes'e benzetiyoruz da Efes niye 8. 9. hani.
Evet.
Can CSK'yı bak takip et, şu aç şeyi, yani takip et derken aç bir baştan sona Euroleague fikstürünü son dönem. Ya CSK Moskova ne dersin, bu 50 sayılarda mağlup oluyor işte.
Tabii.
Açıyorsun 2 hafta üst üste kaybediyor falan. Hani dersin ki CSK kaçıncı ya? Ne oldu bu CSK? Açıyorsun hemen Zenit'in kaç galibiyet gerisinde, bir galibiyet gerisinde mi? Yani hepi top aynı galibiyetteler. Yani o kadar zor durumda görünen CSK aslında bir şekilde zirveyi kovalamaya devam ediyor. Ama onların da bazı problemleri çözmesi lazım. Yani şampiyonluk yarışının içinde olmaları için öyle görünmüyorlar şu anda, ama bu tarz takımlar, ekol takımları, büyük takımlar ya son haftalara doğru vites
Bir atağa
arttırabilirler.
geçebilirler.
Her
Evet
şey
doğru.
olabilir. Playoff'larda kendine gelebilirler. Bunu dikkat etmek lazım yani.
Şimdi Olympiakos sezona çok hızlı bir giriş yapmıştı gerçekten. Çok iyi başlamıştı. Daha sonra işte sakatlıklar ve Covid vakaları yine bir geriye gitmelerine sebep olmuştu. Aslında yine bir yavaş yavaş toparlanmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Zaten 6. sıradalar CSKA'nın gerisinde. 13 galibiyet ve 9 mağlubiyetteler. Neler bekliyor sence Olympiakos'u? Yani bir
Ya
şey söylenebilir mi şu aşamada?
söylenir şöyle Olympiakos yani zaten sezona da beklentinin üstünde başladı. Kadrodan beklentinin üstünde gayet de güzel gidiyorlardı. Ya bu iniş çıkışları yaşaması çok normal. Olympiakos bu az önce saydığımız takımlar kalibresinde bir kadroya sahip veya maddi imkanlara sahip değil. Zaten onlar da hani o yüzden inecekler veya çıkacaklar. Buralarda ligi götürürlerse playoff zamanında top 8 zamanında can yakan takımlardan birine dönüşecekleri kesin ama kimse orada Olympiakos'la eşleşmek istemez açıkçası. Ben söyleyeyim yani yukarıdan gelenlerden.
Peki hemen Olympiakos'tan sonra Unix Kazan. Yani bu sezonun yine sürpriz takımlarından değil mi? Ya bir ara yine bir şeye girdiler aslında. Bir duraklamaya girdiler. Yine hani şeylerden
Aynı şeyleri
aynı
söylerim.
şeyler nedeniyle
Yani hani
evet.
Olympiakos gibi onlar da bu ligin kafaya oynayacak takımlarından olmadığı için yani kadronun belli dinamiklerde iniş çıkış yaşaması çok normal yani Unix'te. Unix'in bu geldiği nokta bence bir yani şey Tataristan rüyası. Yani gerçekten mümkün değildi. Ben Perašović için bu takımı ben alıp bir yere taşıyabileceğini bile düşünmüyordum. Orada çok sorunlu kişilikler var. Yani hani oyuncular arasında bütün hep böyle liderliği almak isteyen, öne çıkmak isteyen garip oyuncular var. Yani böyle içine kapanıklar Lorenzo Brown gibi. Hani
Vallahi ama Lorenzo Brown yani hatta hangi
harika oynuyor.
maçtaydı? Evet, spikerlerden biri de maç anlatıcılarından dedi bu kimdi ya hani geçen sene var mıydı bu oyuncu nerede hiç Fenerbahçe'de bu
İşte
şekilde değildi.
Mario Hezonya gibi evin yaramaz çocuğuna dönüşen isimler işte Çin'den, Vietnam'dan gelen eski NBA süper yıldızı. Yani çok acayip bir
Değişik bir
takım.
takım evet. Bu arada hatırlayalım 18. haftada Anadolu Efes'i bir mağlubiyete uğratmışlardı 75-67.
Evet o da hoş bir mağlubiyet değildi aynen. Efes'in kazanmasını beklediğimiz bir maçta. İyi olmamıştı. İstersen devam edelim.
Evet. Evet Anadolu Efes zaten konuştuk. Unix Kazan'dan daha sonra geliyor. Sonra Asmonoka var. Asmonoka var. Yine Asmonoka'da bu arada şu maçtan mutlaka konuşmalıyız. İki kere uzatmaya giden 23. haftada Asmonoka ile Real Madrid maçı. Asmonoka aslında iki kere fırsatı tepti ve en sonunda hani nefesi yetmedi diyebiliriz. 84-90 Real Madrid orada yine o şeyini gösterdi yani tecrübesini ve oyuncu kalitesini gösterdi. Güzel ama çok zevkli bir maçtı gerçekten son ana kadar.
Evet, iyi maçtı. Yani Monaco da elinden geleni yaptı. Orada bazı hani kısaca değineyim bazı basketbol yorumcuları ya da izleyenler hani Sasha Obradovic'in maç sonunda Mike James'e neden bu kadar güvenip takımı ateşe attığını söyleyebilir ama Monaco gibi takımlarda da son toplarda kimi tercih etmeniz gerekiyor? Mike James'e etmezseniz ya onu çok uzun vadede tamamen küskünlüğe götürme ihtimaliniz var. Takım dinamiklerini bozmamak adına bazen risk almanız gerekiyor. Ki zaten orada hani başka topu teslim edeceğiniz oyuncular da kalmamıştı. Çünkü çok yoruldular orada. Monaco kadrosunun tamamı çok yoruldu yani. O yüzden de nefesi yettiği kadar savaştı Monaco. Olmadı. Ama Monaco ben sezon başında onu da hiç beklemediğim takımlardan biriydi. Çünkü Mike James'in hani karakteri ortada. Takımın orada da acayip bir kimya var. İşte Motiejunas'ı gene Çin'den getirip hayata döndürdüler. Dışarıda oynamayı öğrenen bir 5 numaraya evirdiler falan. Acayip bir şeyler dönüyor. Yani onlar da benim hayranlıkla izlediğim takımlardan biri. Ve hakikaten ben playoff'ta görmek istiyorum yani Monaco'yu. Bu performansı devam ederse ama şöyle de bir şey var. 8 takım alıyor bu playoff. Hangisini dışarıya koyacaksın? Valla o da zor. Yine çetin bir yarış oluyor
Evet.
yani.
Tabii bizim ya yani izleyiciler açısından çok zevkli tabii. Şimdi Bayern Münih 10. sırada yani beni biraz hayal kırıklığına uğratıyor Bayern Münih bu sezon. Aslında ta sezon başında transferlerle ilgili konuştuğumuzda sen söylemiştin bu sezon o kadar başarılı bir Bayern Münih görmeyeceğiz diye. Ben en azından koçtan dolayı biraz daha umutluydum. Tabii yine kötü değiller. Yani 12 galibiyet, 12 mağlubiyetleri var.
Evet,
Ama hani bir
bulundukları
inişli
sıra
çıkışlı bir şeydeler yani hani yine
aldatmasın
performanstalar.
kimseyi. Yani o galibiyetlere bakarsanız playoff hattının dibindeler.
Tabii yakınlar yine hani.
Eşitler yani Efes'le galibiyet sayısında. son sıradaki Efes'le, yani playoff'un son sırasındaki. Ya orada ben şu yüzden demiştim sezon başı. Bayern Münih kadronun üstüne bir şeyler koymadı. Hatta belki bir parça daha zayıfladı bile. Herkes ama üstüne bir şeyler koydu geçen seneden. Yani koç kim olursa olsun ilk dördü yapması çok zor Bayern Münih'in, yani ilk beşi falan bu kadroyla. O yüzden normaldir yani. Bir de Darion Hillard orada, hani Wade Baldwin'in gidişiyle süperstarı tırnak için takımın gelmişti. O da sakatlıklarla boğuşuyor. Hani onun da etkisi var. Ya hani hep ezber gibi olacak. İşte Olympiakos söyledik, kazana söyledik. Ya Bayern Münih'in de bu iniş çıkışları normal bu kadroyla. Zaten beklentiler bunlar yani bu takımlardan.
Peki, o halde zaten Fenerbahçe'yi de konuştuk. Temsilcimiz 11. sırada. Geri kalan sıralardan özellikle hani belirtmek istediğin bir şey varsa alayım, yoksa kapatabiliriz
Ya
programı
şöyle,
yavaştan.
Maccabi Tel Aviv sezon başı beni kadro olarak heyecanlandırmıştı demiştim hatta. Hızlı basketbol, Amerikan tarzı sever İsrail takımı, hani onu böyle geleneğinde var. Ama orada Sforopoulos bence işi hiç başaramadı. Kusura bakmasın, hocanın şeyine bir lafım yok yani, benim ona bir şey diyecek bir durumum da yok, ama ya orada bitiş takım şeyler doğru gitmiyor yani. Ve Maccabi hakikaten hani 10 galibiyet belki şu an playoff'un dışında kaldı demek için çok şey yani, 2 galibiyet ne olacak, ama Maccabi o oyunu vermiyor. Ben Maccabi'nin hani playoff'a kalmasını da istemem açıkçası bu görüntüyle. Daha çok
Yani
hak
çok
eden
zevkli
takımlar
değil izlemesi, doğru.
olduğunu düşünüyorum. Yine orada Azvel aslında çok da iyi başlamıştı sezona. Sürpriz galibiyetler. Hani böyle çok dirençli bir takım. Orada da işte kadronun yetersizliği.
Nefesi yetmedi yani.
Şey, sezon ilerledikçe defektlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Orada onu görüyoruz. Ya Alba Berlin, Kızıl Yıldız ben şunu demiştim. Yine sezon başı ligin son sıralarına demir atacak gibi görünüyor diye. Sezon başladı, Kızıl Yıldız efsane bir basketbol oynuyor. Herkese zorluk çıkıyor, kazanıyor. İşte şey denmeye başladı. Hani Kızıl Yıldız kötü gidecek diye. Yani Kızıl Yıldız'ın da nefesi yetmeyeceği belli bu yapıyla. İşte onlar da yavaş yavaş alt
Tabii
basamaklara
8
doğru
galibiyette kaldılar.
yolculuklara çıkmaya başladılar. Ama normal yani, onların da orada olması normal. Ben burada Alba Berlin'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü Alba Berlin kağıt üstünde kadrosu en zayıf takım bence. Ona rağmen en azından Baskonya, Panathinaikos ve Žalgiris gibi 3 tane ekol takımı arkalarında tutuyorlar şimdilik. Ve o son 3 takım da basketbolun gerçekten, hani Baskonya'nın Tau Ceramica'ya kadar, hatta daha öncesine kadar giden köküne bakarsak Euroleague'in en şey takımlarına, ekol işte Panathinaikos zaten tartışılmaz. Žalgiris Litvanya ve Avrupa basketbolunun oyuncu lokomotifi. Ama üç takımın da geldikleri noktadan da bir takım yani utançlar çıkarmalarını bekliyorum. Yani orada
Evet,
siz
kesinlikle. İçler acısı.
yani Nevan Spaya'yı getiriyor Baskonya başına. Yani Duško Ivanović gönderiliyor. Ne oluyor yani?
Bence o koç gönderilmemeliydi.
Yani hocayı göndermek çözümse çare Nevan Spaya mesela. Yani oradan örnek vereyim dedim. Ya böyle yanlışlar var o taraftarda. Žalgiris'in de kadro kalitesinde problem var. Coaching'inde de zaten problem var. O sezon başından beri devam ediyor. O takımların artık sezona havlu atıp gelecek yıl yapılanmalarına geçtiğini zaten
Yani tabii
söyleyebiliriz.
tabii zaten muhtemelen, yani görünen köy kılavuz istemez. Peki Buğra, çok teşekkür ederim. Valla özlemişiz gerçekten. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim adıma en azından. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Uzun bir ara vermeden yeniden görüşmek üzere diyelim o halde. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Son bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten bize ulaşabilirseniz sosyal medyadan, bizi hani bu eksiklerimize rağmen ya da işte yayın yapmıyoruz, yani dikkatle takip eden bir kitle varsa, lütfen bize hani konuşmamızı istediğiniz konuları iletin ya da eleştirilerinizi, görüşlerinizi iletin. Biz de
Çok
ona göre
seviniriz.
daha iyi bir hizmet yani vermeye, böyle size daha iyi bir podcast dinletmeye çalışalım. Hem de kendimizi geliştirmek adına. Yani bunları hakikaten önemsiyoruz biz. Bize geri dönüşlerde bulunabilirsiniz.
Bu arada daha önce de zaten hatırlatmıştık. Twitter ve Instagram adreslerimiz Europods. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz bize.
Şimdilik hoşça kalın diyoruz o zaman.
Hoşça kalın.
Thank you.